Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alni minet tevvabin ve ec'alni minel mutedahhirin. Pek muhterem kardeşlerim, değerli dostlarımız, Maide suresinin 94. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı murad ettiği manalar, kastettiği manalar itibariyle doğru anlamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Kur'an'ın yüreğimizde, hayatımızda bir şekilde etkili olması elbette önce gönlümüze inmesine bağlı Kur'an-ı Azimüşşan'ın. Kur'an da gönüllere inmesi için o gönüllerin tertemiz olmasını Cenab-ı Hak murad ediyor, istiyor. Kur'an'a ancak tertemiz olanlar bir şekilde dokunabilir, erişebilir buyuruyor. Kur'an'ın manalarına da nüfuz edebilmek, o manaları kavrayabilmek için elbette içimizin her türlü günah kirinden, masiyet kirinden, isyan kirinden arınması gerekiyor. Bu son derece önemli. Onun için Rabbimizden niyazımız, bizleri tertemiz kıldığı kullarından eylemesi ve Kur'an'a dokunabilme, Kur'an'la buluşabilme, Kur'an'la gönlümüzün ünsiyet peyda edebilmesi adına da bizlere lütuf ve inayetlerini göndermesidir ondan niyazımız. İnşallah bu niyetlerle Rabbimizin kelamının en güzel şekilde tedebbür ve tefekkür ederek anlayabilmek adına inşallah bugün 94. ayet, Maide suresinin 94. ayetinden başlayalım. Ya eyyühellezine amenu لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ اَيْد۪يكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيِّبِ Ya eyyühe الذين آمنوا, ey imanla şereflenen kullarım, ey iman edenler, لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ Allah sizi mutlaka ve mutlaka bir şeyle deneyecek. Minas saydı, mesela av gibi bir şeyle deneyecek. Avlanmakla alakalı bir konuyla ilgili deneyecek. Ki o av, tenaluhu eydikum ve rimahukum. O belki avlar, av hayvanları o kadar size yakın, o kadar ulaşılabilir olacak ki elinizi uzatsanız efendim erişebileceksiniz ya da okunuzla hafiften dokunsanız elde edebileceğiniz şekilde bir şekilde etrafınızda dolaşan o av hayvanlarıyla da sizi deneyecek, imtihan edecek. لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ Cenab-ı Hak bu denemeyi şunun için yapacak. Allah'ı görmediği halde zahiren ondan kim korkuyor o açığa çıksın diye deneyecek. Yani size İhramlı iken bir takım yasaklar koyacak ki bu yasaklardan birisi de av avlamaktır, avlanmaktır. Avın bir kısmı tabii biraz sonraki ayette gelecek deniz hayvanlarının bir şekilde tutulması, avlanması ihramlı iken de helal. Ama efendim kara hayvanları birkaç istisna dışında av yasağı da var ihramlı olanlara yönelik olarak. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, o kadar siz kolay ulaşabileceğiniz noktada olacak ki bu hayvan, av hayvanları. Ama av size yasak olacak. Ve o yasağa riayet etmeniz sizden beklenecek. Bunu da hanginizin Allah'tan gıyaben de olsa korktuğunu açığa çıkarmak için Yüce Rabbimiz yapacak. فَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Bu açıklama yapıldıktan sonra, bu mesaj size ulaştıktan sonra, bu ilahi hükümle bir şekilde buluştuktan sonra her kim artık bunu aşarsa, aşırı giderse, bu sınırı çiğnerse, onun için acıklı bir azap var olacaktır. Muhterem kardeşlerim, daha önceki ayetlerde Cenab-ı Hak içkiyi, kumarı, fal oklarını yasaklamıştı, haram kılmıştı. Burada da geçici, muayyen bir mekanda, belirli bir mekanda bir yasaktan bahsediyor Yüce Rabbimiz. Bu belki zahiren helal bir şey. Hani içkiyi, kumarı insan aklen onu ikna edebilirsiniz. Bu haramdır çünkü diyerek bir takım hikmetlerini, sebeplerini izah ederek akılları yatırabilirsiniz. Bir şekilde ikna edersiniz. Ancak Yüce Rabbimiz kullarını imtihan maksadıyla bazen helallerle onları dener, sınar. Helallere karşı sınırlandırır bizi. Mesela oruçlu iken yemeden içmeden sınırlandırır. Yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz şu vakitler arası der. Bunun için bu tür emirlere taabbüdi emirler denir. Yani doğrudan kulluk gereği yapılması gereken emirler. Benim hikmetini anlayamadım. İşte sebebini açıklayamıyorum. Dolayısıyla yapmıyorum tarzında bir bakış açısı. Allah'a değil kendi aklına teslim olan kimselerin bakış açısıdır. Hatta Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, müfessirimiz, der ki böyleleri Allah'a gizli şirk koşan kimselerdir. Yani kendi nefislerini, kendi arzularını, bir şekilde akıllarını öne sürerek ilahi emirlerin bir kısmını itaat edilmeye layık, bir kısmını ise aklına yatmadığı için itaat etmemeyi tercih edenler bir şekilde kendi akıllarını, kendi nefislerini putlaştırdıkları için bir şirkin içine düşmüş olurlar. İşte Yüce Rabbimiz de kullarını bir şekilde samimiyet testine tabi tutar. Ne kadar kulsun sen? Yani madem ki Rab olarak Allah'ı kabul ettin, efendi olarak, emreden melik olarak, malik olarak Cenab-ı Hakk'ı kabul ettiğini ifade ediyorsun. İman bu demek zaten. Öyleyse neden sen Allah'ın istediğine değil de kendi istediğine doğru tabiri caizse meylediyorsun, onu kabul ediyorsun. İşte bu noktada Yüce Rabbimiz kim diyor Cenab-ı Hakk'ı görmediği halde Allah'ın bu sınırlarına dikkat ediyor. Bu ortaya çıksın için Allah size böyle elinizin altında da olsa, çok kolay da olsa avcılığı, av hayvanlarını avlamayı ihramlı iken yasak kılıyor ve onunla sizi deniyor. Onunla sizi imtihan ediyor. Gerçekten Yüce Rabbimiz bütün kavimlerde tarih boyunca bu nevi imtihanlar yapmıştır. Mesela cumartesi ashabı diye bilinen Yahudilerde şöyle bir uygulama var. Cumartesi günleri onların avlamaları, balık tutmaları yasaklanıyor kendilerine. Bizim şeriatimizde yasak değil ama onların şeriatinde o dönemde yasaklanıyor. Ve onlar o yasağı delme adına bir takım hilelere sapıyorlar. Cuma günden bir takım işte arklar yapıyorlar. Cumartesi günü de olmadığı derecede yoğun bir şekilde balık sürüsü sahile yaklaşıyor. Bunların da tabii iştahı kabarıyor. Diyorlar ki biz cumadan en iyisi biz şöyle içeri doğru bir takım arklar yapalım. Ve balıklar cumartesi, biz cuma günü oraya girecekleri için biz cumartesi şey yapmış olmayız, avlamış olmayız ama biz o arkı kapatırız, pazar günü tutarız diyerek o Cenab-ı Hakk'ın emrini bir şekilde kendi kafalarına göre uygulamaya çalışıyorlar ama kötü niyetli bir uygulama ve onun üzerine lanetleniyorlar. Lanete uğruyorlar. Kur'an-ı Azimüşşan bunu bize haber verir. Onların lanete uğradığını haber verir. İşte ilahi emirler Allah'tan olduğu kesin olduktan sonra aklımıza yatsın ya da yatmasın tam bir teslimiyetle boyun eğmemiz gereken emirlerdir. Böyle bir şey bizi mümin ve Müslüman kılar. Böyle bir şeyin adına teslimiyet denir zaten. Öbür türlü ikna ediyorsunuz kendi kendinizi, aklınızı ikna ediyorsunuz. Allah'ın emri olduğu için değil de sanki menfaatinize geldiği için o işi yapıyor gibi bir haliniz olur. Bu da tam bir kulluk göstergesi değil. İşte Yüce Rabbimiz kullarını daha samimi bir kıvama getirmek için bu nevi imtihanlar yapıyor. Onlardaki Allah'ın emrine itaat duygusunu, itaat şuurunu, idrakini daha da yerleştirme adına bu nevi imtihanlar yapıyor. Nitekim yine geçmiş peygamberlerimiz döneminde işte şu nehirden su içmeyeceksiniz diyor Cenab-ı Hak. Sebebi zehirli mi? Yok, belli değil. Belli bir sebep belirlenmiyor. Ama o şey peygambere şöyle dedirtiyor adeta. Kim bundan içerse benden değildir diyeceksin diyor. Benim orduma girmeyecek bu. Benim saflarımda yer almayacak. İşte Cenab-ı Hak bu nevi imtihanlar yapıyor. Bu biraz hem itaat ve teslimiyet şuurunu efendim yerleştirmek, hem de müminlerin Allah'a karşı samimi duruşlarını gerçekleştirmek için Yüce Rabbimizin yaptığı bir imtihan türü. Bu da son derece önemli. Yani bunun ne zararı var diyor insan mesela, bakıyorsun bazen. Böyle yapmanın ne zararı var kardeşim? Ne zararının olup olmadığını biz bilemeyebiliriz. Hangi tür zararlara sebep olacağını da bilemeyiz. Velev ki hiçbir zararı olmasın. Madem ki Cenab-ı Hak efendim haram kıldı, o zaman kula düşen Allah'ın bu emrine uymak. Diyelim ki Yüce Rabbimiz domuz etini haram kıldı. Şimdi ispatlansa ki bir şekilde domuz etinin hiçbir zararı yok. Kaldı ki farklı tür araştırma sonuçları var. Hatta çok faydalı olduğuna dair efendim bir takım araştırma sonuçları da ortaya çıkmış olsa bile, netice itibariyle bir Müslüman kişi, bir mümin adam şunu soramaz. Sormamalıdır daha doğrusu. Allah Allah, ya domuz eti niye haram kılındı ki? Böyle dememelidir. Madem ki Yüce Rabbimiz haram kılmıştır, onun hikmeti ayrı. Ben o hikmeti bugün çözerim, çözemem. Efendim, benim aklım buna yeter, yetmez. Belki hikmeti bugün ortaya çıkmaz, yarın çıkacaktır. Onların hiçbirini beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren, bu emri Allah mı vermiş? Bu emir Allah'tan olduğu kesin mi bu emrin? Kesin. O zaman bana düşen alel ra'si vel ayn demek, baş üstüne demek, semi'ana ve ata'na demek, işittik ve isyan ettik demek. Cenab-ı Hak bu kültürü, bu idraki, bu şuuru Müslümana yerleştirme adına bu nevi imtihanlar da yapıyor. Bu nevi sınamalar yapıyor. Ve neblûkum bişşerri vel hayri fitne. Sizi diyor denemek için bazen şerle, bazen hayırla sizi sürekli imtihan ederiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani hayır gibi görünen şeyle de imtihan ediyor, şer gibi görünen şeyle de imtihan ediyor. Nitekim bugün de mesela bakıyorsunuz, askere gidiyorsunuz. Askerde size göre son derece lüzumsuz, gereksiz bir takım işler yaptırdıklarını da fark ediyorsunuz. İşte falan top savaşta efendim ateş almamış, dolayısıyla o top cezalandırılmış. O topun başında nöbet tutacaksınız. Diyorsunuz ki ya bunun ne mantığı var? Ha, kendi içinde aslında bir mantığı var onun. Ama o an için size göre bir mantığı yok. O mantık nedir? Arkadaş, burada komutan şurada sen nöbet tutacaksın dediyse nöbet tutacaksın demektir. O itaat kültürünü tam yerleştirme adına önemlidir. Efendim, ağaçların altındaki yaprakları tek tek elle toplayacaksınız. Ya süpürsek olmaz mı? Ya yok, elle toplayacaksınız mesela. Başlangıçta çok mantıksız gibi gelir. Orada esas gaye sadece iş yaptırmak değil, o ordudaki askerin komutanına itaati kayıtsız şartsız adeta bir itaat haline gelmesi için böyle bir eğitim metodu uygularlar. Aynı şekilde Yüce Rabbimiz İşte kullarına kulluk şuuru tam yerleşsin için ve Allah'tan gelen her emri Allah'tan geldi diye kabul etsinler için Yüce Rabbimiz farklı farklı şeylerle imtihan eder. İşte bu ayet Cenab-ı Hakk'ın böyle bir imtihanını haber veriyor. Ya eyyühellezine amenu, 95. ayet. Ey iman edenler! La taqtulu sayda ve entum hurum. İhramlı iken, ihrama girmişken av avlamayın. Yani av hayvanlarını öldürmeyin. Buradaki av hayvanları efendim eti yenen yenmeyen her hayvanı içine alır demişlerdir. Bunları sakın öldürmeye kalkmayın. Harem bölgesinde özellikle öldürmeye kalkmayın. Harem bölgesinde hiçbir zaman ihramlı olmayan da öldüremez. O yasaklanmıştır. Ama ihramlı iken insan haremin dışında da öldüremez. Yine yasak kılınmıştır. Ve men gatelehu minkum müteammiden, sizden her kim kasıtlı olarak, bilinçli olarak, bilerek böyle bir hayvanı öldürecek olursa, fecezaun mislu ma gatele minen ne'ami yahkumu bihi zeva adlim minkum. Bunun cezası öldürdüğüne denk diğer eti yenen kurbanlık hayvanlardan bir ceza ödemektir, bir karşılık ödemektir. Ve hangi tür hayvanın öldürüleceğine de yahkumu bihi zeva adlim minkum, sizden aklı başında doğru değerlendirmesini bilen adaletli iki kişinin bir hakemliğiyle, kararıyla, değerlendirmesiyle hangi hayvanın ceza olarak ödeneceği karar verilir. Ve bu karar verilen hayvan, mesela küçük baş bir hayvan mı olacak bu koyun keçi cinsinden, ya da büyük baş bir hayvan mı olacak, deve cinsinden bir hayvan mı olacak, bunlara bu işten anlayan, o öldürdüğü hayvanın kıymeti ne kadarsa, o kıymete karşılık gelen bir hayvan türünü ceza olarak ödeyecek diyor Cenab-ı Hak. Ve bunu üç şekilde bir kefaret gösteriyor. Hedyen bali'al Kabe, harem bölgesine hediye edilmek üzere bir kurbanlık olarak ve orada kesilip oradan fakirlere dağıtılmak üzere bir kurbanlık hayvan onun yerine ceza olarak keser ve Kabe ve harem bölgesinde kesilmek üzere de buna göre de belirler. Ev keffaratun ta'amu mesakin, ya da fakirleri, miskinleri o miktar doyurur. Yani diyelim ki 400 liralık bugünkü fiyatla 500 liralık veya 600 liralık bir hayvan kurban olarak Kabe'ye göndermesine hükmedildi. Ya bunu yapar, ya bunun değerini, yani 600 liralık bir değeri fakirlere dağıtır. Fidye olarak dağıtır. İşte bir fakir bir günlük yiyeceği neyse, nasıl Ramazan-ı Şerif'te fıtır sadakasını tespit ettiğimiz ölçekler içerisinde herkes kendi durumuna göre bir günlük kendisinin doyduğu normal aile efradıyla yediği zaman çocuklarına yedirdiği cinsten yiyeceklerle onun ortalamasını aldığı zaman ne kadara doyuyor? Diyelim 50 liraya doyuyor. İşte 500 liralık bir hayvan kıymeti ise işte 10 tane fakiri bir şekilde doyurmuş olacak. Ya da 10 tane fakire bu miktar yemek yedirmiş olacak. Ev adlu zalik siyamen, ya da bu kadar oruç tutacak. Yani ne demek? Eğer 10 fakiri doyuracak kadar bir cezaya çarptırıldıysa 10 günlük oruç tutacak. 10 gün oruç tutacak. Niçin yapacak bunu? لِيَذُوْقَ وَبَالِ اَمْرِهِ, yaptığı işin vebalini, sonucunu tatsın diye, onun cezasını çeksin diye böyle bir ceza Cenab-ı Hak uygun görüyor. اَفَاللّٰهُ عَمَّا سَلَفْ, Allah daha önce bu ayetler, bu emirler, bu hükümler gelmeden önce yapılan şeyleri affetmiştir. Daha önceden yanlışlıkla, bilerek, bilmeyerek bu tür avlanmalar yaptıysanız, onlar artık onlar için bir şey kefaret ödemenize gerek yok. Çünkü o an ilahi emrin ne olduğuna dair size bir malumat, bilgi, mesaj ulaşmamıştı. Bu çerçevede öncekileri Allah affetmiştir. Ve men ade feyentakimullahu min, ama kim tekrarlarsa artık bu emir geldikten sonra, bu beyan, bu mesaj, bu ilahi hüküm açıklandıktan sonra kim bunu tekrarlayacak olursa, bu işe tekrar dönecek olursa Allah ondan intikamını alır. Yani Cenab-ı Hak onun cezasını verir diyor. Vallahu azizun zuntikam, Allah son derece azizdir, yücedir, her şeye gücü yetendir ve intikamını da almaya kadir bir Rabbi Teala'dır. Yani Cenab-ı Hak intikamını da alır. Yani bir şekilde emrini yerine getirmeyen ne gereken ceza neyse onu vermeye kadirdir. Kimse kurtulamaz diyor Yüce Rabbimiz. Dünyada kurtulamaz, ukbada, ahirette kurtulamaz. Yani buradan bu ayetin bize öğrettiği edep, muhterem dostlarım, kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın hangi emri olursa olsun, Müslümana düşen öncelikle acaba niye böyle bir emir verildi ki'den ziyade, önce o emre tam bir teslimiyet göstermek. Allah mı buyurdu? Semi'ana ve ata'na demek. Ha daha sonradan hikmetini araştırabilirsiniz. Tamam, onda problem yok. Hikmetini araştırın, başka şeyler araştırın, derinleşin o konuda. Ama öncelikli olarak Müslümana düşen Allah'tan gelene tam teslim olduğunu ifade etmek, beyan etmek. Madem ki ondan geldi diyerek gönlümüze o ilahi emri önce kabul ettirmek. Bütün yani imanın esprisi burada zaten. Mesela bakıyoruz bugün işte namaz şöyle faydalı, böyle faydalı diyerek birçok fayda ortaya koyuyoruz. Bu faydaları ortaya koyarak sanki bu faydalar için namaz kılın der gibi bir halimiz oluyor zaman zaman. Ya oruç şöyle faydalı, bak işte Avrupa'daki hekimler şöyle sonuçlar çıkarmışlar. Tıp doktorlarının söylediği konular şöyle. Yeni yeni keşifler ortaya çıkmış. Oruç şöyle faydalıymış falan. Bu faydaları söyleyerek insanları ikna etme yoluna gidiyoruz. Zaten mümin olmayan bir insanı, iman etmeyen bir insanı bu anlamda hikmetlerle yola getirmek kolay bir şey değil. Ama mümine de bu kadar efendim hikmetlerini izah edeye de onu yola getireceğiz diye çaba göstermek belki biraz usul itibariyle, üslup itibariyle, imanın gerektirdiği üslup itibariyle sanki yanlış gibi. Yani şöyle yanlış gibi. Önce Allah'ın kim olduğunu, Rabbin kim olduğunu doğru bir şekilde kavramak, kavratmak gerekiyor. Yani Allah bizim için ne ifade eder? Biz kimiz? Onun karşısında bizim duruşumuz nerededir? Konumumuzu doğru belirledikten sonra, imanı doğru kavradıktan sonra gerisi kolay. Esasen bütün bunlar imanı doğru kavramadığımız için zorlamalarımız. İşte bir takım işte oruç ibadetini ikna edebilmek için 10 tane hikmet söyleyeceksiniz, 100 tane hikmet açıklayacaksınız. İşte burada sadece insanların adeta kendi menfaatlerine tapmalarını devam ettiriyoruz. Yani bu senin için çok önemli, oruç senin için çok önemli, namaz senin için çok önemli. Çünkü evet ne var çünkü de bak işte dizlerinde kireçlenme olmaz, ne bileyim efendim vakit disiplini kazanırsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın diye birçok hikmetler sıralayarak insanı ikna etme yoluna gidiyoruz belki. Bunun yerine belki Rabbimizi daha doğru tanıyıp, kendi konumumuzu daha doğru tanıyıp sonra hikmetlerine gitmek daha doğru. Yani elhamdülillah Cenab-ı Hak bize namaz ibadetini farz kıldı. Kim bilir nice nice bizim için Yüce Rabbimiz hayır murad etmiştir. İşte bunların hikmetleri belki hatırımıza gelenler şunlardır diye, şunlar olabilir diye sayarız. Sonunda da şunu deriz. Daha keşfedemediğimiz, bilemediğimiz nice sırlar var. Biz bilemeyiz. Biz bu hikmetler sebebiyle namaz kılmıyoruz. Bu faydaları sebebiyle namaz kılmıyoruz. Biz namazı Rabbimiz bizden istediği için kılıyoruz. İşte orucu Rabbimiz bizden istediği için tutuyoruz. İşte ihramlıyken avlanmıyoruz. Ya niye yasak yani? İşte elimizin altına gelmiş. Kardeş Rabbimiz yasaklamış. Öyleyse öncelikle Rabbimizin yasakladığını bizim de doğru bulmamamız gerektiğine dair bir inancı kabullendikten sonra sebeplerine, hikmetlerine geçebiliriz. Yani birazdan bunun Rabbimiz bunun da hikmetlerine dair işaretlerde bulunacak. Evet birçok ayette Cenab-ı Hak hikmetlerini de bize açıklar. İşte mesela içki, kumar, falokları size haram kılındı der. Şeytan bunlarla sizin aranıza fitne fesat sokmak ister, düşmanlık ekmek ister der. Orada bir hikmet beyan eder Yüce Rabbimiz. Yine kullarını düşünür. Kullarının adeta aklına hitap eder, ikna eder. İşte namaz der sizi kötülüklerden alıkoyacak, fuhşiyattan alıkoyacak, münkerden alıkoyacak buyurur. İşte oruç size takvaya, sizi takvaya eriştirecek diye yine hikmetlerini beyan eder Rabbimiz. Ancak bizden şunu da bekler. Siz hikmete tapan kul olmayın yani tabiri caizse. Yani emirlerdeki sizin anladığınız ya da kendinizce keşfettiğiniz hikmetlerinizin kulu değil, Allah'ın kulu olduğunuzu unutmayın. Öncelikli olarak Allah'ın emri olduğu için onu yerine getirmeyi bir iman gereği olarak kabullenin. Zaten Cenab-ı Hak eğer ya eyyühellezine amenu diye hitap ettiyse orada imanla çözümlenebilecek, imanla efendim bir şekilde izah edilebilecek, imanla gerçekleştirilebilecek bir emir ya da yasak vardır. Nitekim bu iki ayette bunu görüyoruz. Ey iman edenler diyerek başlıyor Cenab-ı Hak. Yani imanınızın gereği olarak siz bunu yapmalısınız, böyle olmalısınız diyor, buyuruyor. Devam ediyor yine bu ayetler efendim avcılıkla ilgili, işte ihramlıyken avlamakla ilgili. Yalnız şu kadarını ifade edelim. Fıkıh kitaplarında bu konular çok geniş bir şekilde izah ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ihramlıyken de şu beş hayvanı istisna ediyor. Bunlar diyor şey yapılabilir, öldürülebilir diye. İşte çaylak, efendim karga, akrep, fare, böyle ısırgan köpek affedersiniz. Bunlar zararlı. Hatta bir rivayette yılan da geçiyor. Yılan da öldürülebilir. Bazı alimler bu hadisten yola çıkarak zarar verilecek şeyin, zarar verecek, insana zarar verecek varlığın bir şekilde öldürülebileceğine dair, ihramlı da olsa öldürülebileceğine dair fetva vermişlerdir. Ama bu beş konuda hadis olduğu için bu beş hayvanda bunların öldürülmesinde bir sakınca yoktur demişlerdir alimlerimiz. Peygamberimizin bu istisnasından yola çıkarak. اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِسَّيَّارَةِ Fakat Cenab-ı Hak buyuruyor ki size diyor deniz hayvanları, deniz avları helal kılındı. Onları yemek de size helal kılındı. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِسَّيَّارَةِ Bu size bir böyle azık olsun ya da faydalanacak bir gıda olsun için, siz için ve yolcular için, yolculuk halinde olanlar için deniz ürünleri, deniz hayvanları size onları avlamak helal kılındı. İhramlı da olsanız. Tabii burada alimlerimiz el-bahir kelimesi Arapçada deniz anlamına gelir. Ama Arapçada biraz daha bol su, büyük akarsulara da bahir ifadesi kullanıldığından yani su ürünleri diyebiliriz genel anlamda. Onları avlayabilirsiniz. Onlar size helal kılındı buyuruyor Cenab-ı Hak size ve yolculara helal kılınmıştır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii burada Hanefiler deniz avlarından kasıt balık adı balık türü olan şeyler demişlerdir. İmam Şafii ise denizde olan bütün varlıkları bir şekilde helal kabul etmiştir. Bizde ise daha çok balık türleri helaldir. Onların bazı cinsleri insanın işte tabiatında böyle tiksinti meydana getiren tarzda olanları falan pek bu helal kategorisinde görmemişlerdir Hanefiler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam denizin suyu temiz, meytesi helaldir. Yani meyte ölüsü demek. O tabi diğer hayvanlarda olduğu gibi keserek bir efendim avlama imkanı olmadığından ancak bizim yine Hanefi mezhebine göre kendiliğinden ölmüş balıkların dahi yenmesi doğru bulunmamış, helal görülmemiştir. Hakikaten bu da önemli ama av neticesinde bir şekilde sizin avlamanız neticesinde, tutmanız neticesinde ölü hale gelmişse onlar helal. Onların yenmesi helal, avlanması helal. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَ Ancak diyor kara avları, kara yani deniz avı değil de kara avları ise siz ihramlı olduğunuz sürece size haram kılınmıştır. Demek ki Yüce Rabbimiz o Beyt-i Şerif'inde, Kabe'de orada ihrama bürünen müminlerin hiçbir canı incitmesini istemiyor. Hatta ot koparmayı bile doğru bulunmamıştır. Yeşil otları koparsa bile birisi sadaka vermesi gerekir ceza olarak. Yani o kadar efendim konu önemlidir. Yüce Rabbimiz o beyt-i şerifine bütün müminlerin saygılı olmasını istemiştir. Ve orada kimse kimseyi incitmesin diyerek birçok adeta esas koymuştur, hüküm koymuştur. Cenab-ı Hak tabii Müslümanlar olarak her birimize o inceliğe dikkat etme edebi nasip etsin. Orada belki tabii izdihamlar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Hatta ölümlere varan efendim maalesef izdihamlar, yoğunluklar oluşuyor. Belki insan orada Müslümanları da incitmeme, diğer insanları incitmeme noktasında var gücüyle efendim titiz davranmaya gayret göstermeli. Buradan bu edebi de çıkarmak mümkün. Vahşi hayvanları bile avlamayı Cenab-ı Hak yasaklıyor bir şekilde. Diğer hayvanları avlamayı yasaklıyor. Sineği öldürmeyi yasaklıyor. İşte otu koparmayı yasaklıyor. Siz orada bir şekilde bir müminin incinmesine, belki canını vermesine sebep oluyorsanız çok büyük bir saygısızlık, çok büyük bir hürmetsizlik, çok büyük bir günahın içine düşmüş oluyorsunuz. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Onun azabından kendinizi koruyun, kollayın. Takva sahibi olun buyuruyor Cenab-ı Hak. جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدِ Allah-u Zülcelal Kabe'yi, o şerefli evi, insanların hayatlarını idame ettirecek bir medar-ı maişet bir yer kıldı. Yani insanların bir şekilde huzurla yanında yaşayabilecekleri, ayakta durabilecekleri, kendi hayatlarını devam ettirebilecekleri bir nimet kıldı Yüce Rabbimiz Kabe'yi, Beyt-i Haram'ı. Ve Şehr-el Haram, o haram ayları da Cenab-ı Hak bunun için kıldı. İnsanlar için, insanların bir şekilde geçimlerini en güzel şekilde yerine getirebilmeleri için. Haram aylar Araplarda bilinen işte Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep olarak 4 aydır. Hac ayları 3 tanesi hemen hemen peş peşedir zaten. Zilkade, Zilhicce, işte Muharrem, bir de Recep ayı vardır. Bu 4 ayda haram yapmayı onlar da ta eskiden beri bir gelenek olarak efendim bir uydukları bir esas. Yani birbirlerinin kanına da girseler, kanlı bıçaklı da olsalar bu 4 ayda savaşı kesiyorlar. Dövüşmeyi kesiyorlar. Birbirlerine daha saygılı oluyorlar. Kabe'ye hürmeten bunu yapıyorlar. Cenab-ı Hak da işte bu onların bu duruşlarını adeta koruyor ve dini İslam, Kur'an nüzul ettikten, indikten sonra da bu haram ay gerçeği devam ediyor. Ve bu 4 ayda özellikle hiçbir zaman savaş hali ya da birbirine düşmanlık hali olmasın istiyor. Bunu da diyor Cenab-ı Hak, sizin bir anlamda efendim hayatı idame ettirmeniz, geçimlerinizi sağlamanız için bir fırsat olarak yarattı Cenab-ı Hak. Bunu da öyle kıldı. Çünkü orada böyle bir 4 ay huzurlu olunca İslam gelmeden önce bile orada o aylarda daha çok fuarlar, ticari fuarlar, panayırlar kurulur. İnsanlar gelirler, efendim ticaretlerini yaparlar ve herkes kazanır, maişetlerini kazanır. Huzurlu bir şekilde hayatlarını idame ettirirler. Orada Kabe'nin varoluşu da ora halkı için özellikle böyle bir geçim anlamında, geçim vesilesi anlamında son derece önemli bir Cenab-ı Hakk'ın ikramı olmuştur o yöre halkı için. Cenab-ı Hak bu nimetine dikkat çekiyor. Ve şehr-el haram vel hedye vel galaid, Kabe'ye adanan kurbanlıklar ve bunlar ister kendilerine alamet olarak gerdanlıklı kurbanlıklar olsun, isterse gerdanlık konulmasın, bir alamet konulmasın, o kurbanlıklar da efendim o bölge halkı için büyük bir nimet, büyük bir maişet, geçim vasıtası olarak Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği nimetlerdir. Yüce Rabbimiz bu nimetlerine dikkat çekiyor. ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Cenab-ı Hak bunları bu şekilde kıldı ki sizler şunu bilesiniz. Allah göklerde ne var, yerde ne varsa her şeyi bilir. Her şeyi bilir. Ve enne Allah bi külli şeyin alim ve yüce Rabbimiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ihmal ettiği hiçbir alan yok. Sizin neye ihtiyacınız var? Bunları bilir Allah. Sizin efendim nelere bir şekilde zaruret olarak ihtiyaç hissedeceksiniz? Bunlar Allah tarafından bilinir. Göklerdekini de bilir o, yerdekini de bilir. Yani onun bilgisi şurayı bilir, şurayı bilmez. Bugünü bilir, yarını bilmez tarzında bir bilgi değildir. Onun bilgisinden hiçbir şey dışarıda kalamaz. Yani her şey onun bilgisi dahilindedir. Buyuruyor. İ'lemu ennallâhe şedîdül ikâb ve ennallâhe gafurur rahîm. Şunu da bilin diyor Cenab-ı Hak. Şunu da bilin ki Allah hem cezalandırması çok çetindir hem de çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Yani Yüce Rabbimiz bu iki temel cemaline ve celaline, cemali vasıflarına ve celali vasıflarına dikkat çekerek kulların korkuyla ümit arasında yaşamalarına dikkat çeker adeta. Yani şunu bilin der. Allah'ın cezalandırması da çok şiddetlidir. Bağışlaması ve merhameti de çok yüksektir. Öyleyse bu gerçeklerden haberdar olun. Yani Allah'ın affına ve mağfiretine güvenerek günahlarda rastgele aşırı gitmeyin. Yine efendim Cenab-ı Hakk'ın azabından korkunuz sebebiyle Allah'ın mağfiretinden, merhametinden ümit kesmeyin diyerek böyle bir korku ile ümit arasında kullarının yaşamasını Yüce Rabbimiz efendim bu ayette hatırlatır. Mâ aler rasûli illel belâ, peygambere düşen sadece tebliğ etmektir. O bir zorba değildir. Yani size bir takım şeyleri zorla yaptıracak birisi değil o. O gerçekleri tebliğ etmekle vazifesini yapmış olur. Ondan sonrası artık onun tebliğ ettiği esaslara, prensiplere, mesajlara uymak size düşüyor. Peygambere ancak tebliğ düşüyor. O da onu yapıyor. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bütün o kendisini dinleyen, bir rivayete göre 120 bin, bir rivayete göre 150 bin ashaba dikkat edin tebliğ ettim mi deyince tebliğ ettin cevabını aldıktan sonra şahit ol ya Rab diye 3 defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine indirilen ilahi emirleri tebliğ ettiğini bütün ashabına, ashabını şahit tutmuştur. O üzerine düşeni yaptı. İnsanlık da artık bu tebliğden sonra üzerine düşeni yapması gerekiyor. Peygamber ve onun bir şekilde varisleri, halifeleri, onlar da netice itibariyle zorla insanlara dini yaşatacak değillerdir. Onlara da düşen, herkese düşen dini bütün hakikatiyle ilahi emirleri açık seçik beyan etmek, işte insanların iradesine bırakmak birçok alanda. Vallahu ya'lemu ma tubdun ve ma tektumun. Allah sizin açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de çok iyi bilir. قُلْ لَا يَسْتَوِ الْخَب۪يثُ وَالطَّيِّبِ. Ey Nebi Zişan, şu hakikati bildir, söyle. Pisle temiz, kirliyle temiz, tıyıp bir olmaz. Habisle tıyıp asla musavi olmaz. Burada müfessirlerimiz, efendim, bu habis ve tayyip, temiz ve kirli sınıflamasını çok geniş tutmuşlardır. Bu şahıslar olabilir mesela. İşte habis şahıslar ile tıyıp şahıslar, temiz şahıslar, yani kirli şahsiyetler ile temiz şahsiyetler bir olmaz. Kirlilik ve temizlik iman ve inkarla izah edilebilir. Nitekim Cenab-ı Hak innemel müşrikune necesun, müşrikler necistir, pistir buyurur. Küfür gerçekten kirliliktir. Kalbi kirliliktir, zihni kirliliktir. Şirk de böyledir. O bakımdan şahıslar habis olabilir. Yani kirlenirler. Zahiren sadece bedeni kirleri değil, ruhları kirlenir, gönülleri kirlenir, düşünceleri kirlenir. O bakımdan hiçbir zaman Cenab-ı Hak işte müminlerle, mücrimler, Müslümanlarla günahkarlar asla bir olmaz buyurur bir başka ayette. Burada da La yestevil habisu ve tayyib. Evet, kirli insanlarla temiz insanlar bir olmaz. Buradan kirli malla temiz mal bir olmaz, musavi olmaz. Kirli mal nedir? Kirli mal haramdan kazanılan maldır. Efendim, hatta zekatı verilmemiş mal içinde o malın malı kirletir yani. Çünkü başkasının hakkı vardır. Gasp edilen mal kirli bir maldır. Hırsızlık yapılan mal kirli bir maldır. Yani haram bir şekilde kazanılan mal kirlidir. Helal yoldan kazanılan, Allah'ın helal kıldığı işler yapılarak kazanılan mal temizdir. Bunlar asla musavi olmaz. Velev a'cebeke ketratul habis. Kirlinin çokluğu seni şaşırtsa bile, ya da ey insan, senin hoşuna gitse bile, çok mal ama kirli, hoşuna gitse bile hiçbir zaman musavi olmaz temizle kirli, buyuruyor Cenab-ı Hak. Esasen hakikaten burada çok ince bir nokta var. İnsanlar bazen çok kazanma adına efendim kirleniyorlar. Hem kendileri kirleniyor, hem malları kirleniyor. Kirli mal geliyor. İşte faizli mal geliyor mesela. Lüzumlu lüzumsuz efendim kredi çekiyor. Çok para kazanacak. İşte bir şekilde parasına para ekleyecek. Fabrikalar kuracak. Kendince ileride büyük hayırlar yapacak falan. Cenab-ı Hak zaten senden çok büyük hayırlar beklemiyor. Sana helalinden rızık olarak ne verdiyse sen ondan infakta bulun. Cenab-ı Hakk'ın katında bazen 1 lira 1 milyondan da üstündür. Onun için Yüce Rabbimiz burada hatırlatıyor. Bakınız, kirlinin çokluğu, çok ama kirli bir şey hoşunuza da gitse, senin hoşuna da gitse diyor, hiçbir zaman temizle kirli musavi olmaz. Yüce Rabbimiz bunu mesela evlilik konusunda da aynı uyarıyı yapar. Buyurur ki mesela, der ki mümin bir köle, der mümin bir köle, hoşunuza da gitse, beğenseniz de müşrik bir hür insandan çok daha üstündür, hayırlıdır buyurur. Köle adam, şimdi kölelik kalmadı ama, veya şöyle diyelim, şimdi çok böyle sıradan birisi ama helalinden çalışıyor, çok az kazanıyor. Belki kazancı çok fazla yok. Bir tarafta da efendim kızınıza talip olan çok zengin, işte oturduğu ev, bindiği araba çok lüks, malı, fabrikası var, fabrikatör bir delikanlı ama Allah'la arası yok tabiri caizse. Belki ateist. İki tane talip var. Bir efendim Müslüman, el ayağı düzgün, imanı düzgün bir Müslüman. Bir de bu. Kur'an ölçeğine göre, Rabbimizin ölçeğine göre hangisi tercih edilecek? Elbette o belki maddi durumu zayıf ama yüreği temiz insan efendim tercih edilecek. Yüce Rabbimiz o ayette de bu evlilik konusunda bu karşılaştırmayı yapar. Burada da çok genel bir karşılaştırma yapıyor Yüce Rabbimiz. Hiçbir zaman habisle tıyıp tayyip, yani tıyıp olan şey, temiz olan şey pisle musavi tutulamaz. İsterse o kirli çokluğu itibariyle efendim, kemiyet itibariyle sizin hoşunuza gitse de asla musavi olmaz. Fettegullah ya ulil elbab leallekum tüflühün. Ey gerçek akıl sahipleri, ey imanla aydınlanmış bir akla sahip olan, iman ışığıyla doğruyu görebilecek basirete ve öze sahip olan kimseler, Allah'tan korkun ki felaha eresiniz, kurtuluşa eresiniz. Yani eğer aklınızı doğru çalıştırırsanız, aklınız nefsinize göre değil de vicdanınıza göre çalışırsa, gönlünüze göre, Allah'a göre çalışırsa, siz bu inceliği fark edersiniz, bu güzelliği fark edersiniz diyerek de Cenab-ı Hak ülül elbab, yani o özleri çürümemiş, kalbi selim sahibi, aklı selim sahibi insanlara hitap ediyor. Böyle olursanız diyor, felaha erersiniz, aklınızı çalıştırırsanız bir şekilde bu felahın, bu kurtuluşun nasıl olacağını da yollarını bulursunuz diyerek uyarıyor Rabbimiz. Cenab-ı Hak o methettiği ülül elbab kullarından eylesin diyoruz ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.